Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız, yanında her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Bekcan var. Nasılsınız?
Merhabalar Murat.
Merhabalar.
Herkese selamlar.
23-28 Mayıs arası gündemi konuşmak için toplanmış bulunuyoruz.
Bayağı durgun bir hafta.
Öyle. Durgun, o biraz da şey durgunluğu, her şey yine Computex'e saklandığı için bu arada.
Haftaya Computex var, evet. Tayvan'da. Tabii orada şimdi özellikle ekran kartı alanında iki üreticiden de, daha doğrusu hani iki üreticinin yongalarını kullanan ekran kartları, kart üreticilerinden duyurulacak, bekleniyor, sergilenecek.
Nvidia tarafının markaları hatta Computex'ten önce bugün duyurdular. Hem Asus hem MSI kendi çözümlerini, 1080 çözümlerini duyurdu. Esas kapalı kutu olan birazcık AMD tarafı, çünkü evet, kart görmemiştik. Sen görmüştün gittiğinde ama o üretim şey değildi.
Bitmiş kart görmedik. Hiçbir bilgi de yok. Tabii Computex'te bir şeyler gösterileceği de sadece tahminimiz, düşüncemiz.
Öyle, doğru.
Yani yapılacaksa bu ara yapılması lazım. İşte bu Computex yakın.
Yazın zaten kartların hani çarşıya yazın geleceği söylenmişti. Computex.
Tabii.
Burada sergilemezsen.
Nvidia'nın kartları Computex'ten hemen sonra satışta bu arada.
Evet.
Onu da söyleyeyim. Şimdi haberlere geçelim. Apple'dan bir iki haberimiz var. Bir tanesi kablosuz şarj üzerine yatırım yapıyor gibi gözüküyorlar. Daha önce Ubim diye bir firmada çalışan iki mühendisi almışlar ama bunların peşinde olduğu kablosuz şarj, bu pek bizim hani bir şeyin üzerine koyarak yaptığımız, kablo bağlamadan yaptığımız şarj gibi değil. Bir hayal
havada,
var.
Havada elde dururken şarj olması.
Evet.
Odada dolaşırken, gezerken falan.
Evet. Bu öyle bir hayal var. Daha bunu hani başaran görmedik. Yani şey olarak görmedik. En azından belki deney haberlerini yapmıştık.
Şey olarak var. Teknoloji var. Var da. Hani telefona indirgenmiş halini görmedik.
Görmedik. Bu Ubim'de de hani öyle bir arkasında büyük bir başarı falan yok ama işte mühendisleri alarak acaba Apple böyle bir şeyin peşinde mi? Ultrasonik teknolojileri vesairenin peşinde mi diye dedikoduların çıkmasına sebebiyet verdi. Onlar da çünkü açık söylemek gerekirse bir yenilik, bir çıkış aranıyor. Yani telefon yine önümüzde Eylül ayında bir tane daha çıkacak belli.
Tabii
ama hani çok mu farklı olacak? Çok farklı olmayacaktır eğer böyle devam ederlerse. Bir şeyler lazım, başkalarında olmayan. Ya böyle hani pil alanında bir hiç görmediğimiz bir şey yapmaları lazım.
Evet.
Yani bir hafta giden telefon yaptık dersen yer yerinden oynar tabii. Ya da işte böyle enteresan şarj çözümleri. Bakalım, göreceğiz.
Yani bunu da hep işe alma şeylerini takip edenler var. O
evet,
da ilginç yani. Evet, Apple şimdi kimleri alıyor diye adamlar LinkedIn'den ya falan takip ediyorlar.
Onu bugün bırak. Şeyi yaptılar. Top Gear hani bir daha başlayacak ya BBC'de.
Evet.
Bir adamı takip ettiğini fark ettiler. Sunucum Matt LeBlanc'tı yanılmıyorsam adı. Ve onun şey olduğunu söylüyorlar. Stick. O adamın kimliği bilinmiyor. Ya diyorlar bu adam, bu eklediği adam şeyi araştırmışlar. İşte yarış kökenli bir adam. Daha önce arkadaş değillermiş. Nereden ekliyor falan. Oradan hareketle bu adam stick diye şimdi konuşuyorlar. Herkesin her şeyi gözle bağlı. Herkes her şeyde bir şey okuyor.
Canım şeyde onun en uç noktası biliyorsun Game of Thrones teorilerinde çıkıyor.
Ya tabii evet.
İyice artık millet uçuyor orada. Filmde en ufak bir karenin ayrıntısını bile tespit edip acaba böyle mi olacak diye. Ama alıcısı da var bunların. İşte bu haberler tabii falan çıkıyor bu sayede. Okunuyor.
Şimdi o işe alma fazla bir haber bugün oyun konusunda da gündeme gelecek.
Tamam. Bir de Apple Siri'yi Amazon Echo rakibi haline getirmek istiyormuş.
Google'dan sonra Apple'da zaten elinde çalışan hani bir sistem var. Oturma odasında da yani herkes aslında senin bu gelecekteki akıllı evlerin falan içine girmek istiyor bir şekil. Oraya entegre olmak istiyor. Yani mantıklı bir hamle. Zaten elinde dediğim gibi telefon
hazır
falan var.
Önce bunların yapmaması tuhaf hatta bence.
Yani evet, ama belki de onlar şey diye düşündüler. Acaba hani telefon her şeyin merkezinde olsun, zaten onun üzerinden yaparız,
evet,
gibi mi düşündüler? Hani ayrı bir hoparlör tarzı bir alet veya bir şeye gerek yok falan gibi mi düşündüler?
Bilmiyorum.
Belki hala gene olmayacak öyle bir şey. Gene hakikaten telefonu bir uygulama haline getirecekler. Hani bütün eve hükmedebilen. Ama evet, böyle bir planları var.
Bakacağız. Windows Phone pazar payı %1'in altına inmiş.
Normal.
Şaşırmadık.
Çünkü bir aylardır yeni ürün yok. Tek bir üretici. O da bir şey yaptığı yok işte. Yattı tamamıyla Microsoft. Normaldir. Zaten bu hafta başka benzer haberler de yayınlandı.
Son kalan Nokia elemanlarını da işten
evet,
çıkarmışlar.
Microsoft tamamıyla Nokia konusunu kapadı.
Tabii zaten geçen hafta beni yapmıştık. Foxconn'un bir alt grubuna sattı Nokia'yı.
1800 kişi kadar zannedersem son çıkarılanlar. Bunlarla birlikte bir kere Nokia'dan, Finlandiya'dan gelen herkes hemen hemen çıkmış oluyor.
Evet.
Bu 1800'ün 1300'ü, 1350'si Finlandiya'dan olan ekip. Geri kalanı da diğer yerlerden. Tabii bu işten çıkartmalarla birlikte bu adamların tazminatı falan bayağı büyük bir maliyet oluşuyor. Bir önceki hafta da telefon kısmının Foxconn bağlantılı bir firmaya satıldığı haberi gelmişti.
Evet.
Şimdi ortada şöyle bir durum var. Şeye bak, %100 hani bu şekilde bir ifade kullanılmaması, hatta hani biz küçülüyoruz ama bu işten çıkmıyoruz gibi açıklamalar yapılmasına rağmen uygulamada Microsoft'un telefon konusunu kapattığı, en azından hani telefon üretme konusunu, Windows Mobile değil de işletim sistemi değil de telefon üretme konusunu kapattığı gözüküyor. Ya. Hatta yabancı sitelerde de çoğu yorum, yani Lumia işi bitti, Microsoft telefon işinden çıktı şeklinde.
İşte orada şey beklentisi var, Surface Phone gibi bir şey olur beklentisi var herkeste.
Evet, bir tane olacak, adı da Surface Phone olacak. Daha,
hani şimdi hani daha... ne, şimdi olmayan ne olacak o telefonda? Niye Lumia 950'nin yapamadığını Surface Phone nasıl yapacak? Ben öyle bir şey yok. Bu kısa, ben bu basının yarattığı bir kağıttan kaplan bu. Belki
şey
olur.
Mantıklı değil ki o zaman. Yani Windows hani sadece mobile üreteyim desen, onu da bir anlamı kim kullanacak?
Ya Windows Mobile'ın en azından şimdi tabii Temmuz ayında Windows 10 güncellenecek. Onunla birlikte bir güncellemenin geleceği tahmin ediliyor. Zaten hani insiderlara 1400'lü, bu yıl 1400'lü Windows Mobile sürümleri gönderiliyor. Onu tamamlayacaklar gözüküyor. Çünkü Microsoft içinde dağıtılan, yayınlanan bildiride de biz desteklemeye devam edeceğiz müşterilerimizi gibi bir ifade kullanılmış. Onun dışında da bir şey yapmayacaklar gibi gözüküyor.
Şimdi kötü tarafı şu abi. Windows Phone da donanım olarak da var, yazılım olarak da güzeldi.
Güzeldi ama işte yani Snapdragon 810'lu, hadi onu geçtik, 820'li Windows Phone'lar nerede? Bir şey çıkmadı işte. Çıkıyor geçen işte. Sene sonbaharda aslında yazın mı 950 ve 950 XL çıktı ki bunlar çok yüksek düzey telefonlar değildi. 15-20'nin yerine geçecek şeyler değildi. Ama mecburiyetten hani geçtiler. Ondan sonra başka hiçbir şey duyurulmadı işte.
Ben hatta sana enteresan bir şey söyleyeyim. 950'nin ben fotoğraf testini yaptım. Bugünün güncel bayrak gemileriyle gayet yarışacak kalitede hala fotoğraf çekiyor, biliyor musun?
Öyle. Öyle ama işte şöyle bir durum var. İnsanlar bu satın alma kararını nasıl verecek? Her öyle. Gün bir negatif bir haber geliyor. Firmadan bunların aksine olacak, güven tazeleyecek bir haber gelmiyor.
Yok.
Bir açıklama gelmiyor.
Yapmıyoruz deyin. Ona da razıyız. Hani bir şey deyin evet, ama. Evet. Hani sürünmesin.
Evet. İşte dolayısıyla hani şu anda ben 950'yi inceledim kendimce. Fena değil. Güzel bir telefon. Ama bunu alacak adam Microsoft tarafına nasıl güvenip alacak ki? Tamam, zor. Bir güncelleme, yaz aylarında buna bir güncelleme gelir. Windows 10'un yenilenmiş Redstone sürümüne çıkar bu da. Hı-hı. Kesin bu. Ama ya ötesi?
Ya.
Ötesi ne olacak? Microsoft çelişkili açıklamalar yapıyor.
Artı şu var, şimdi hani Microsoft'un geliştirmesi ya da işte hani sen hep söylüyorsun her hafta bir özellik çıkıyor.
Evet.
Bunun yanında oraya zaten uygulama geliştirenlerin de desteğini kesmesi söz konusu.
Ya zaten böyle şeyler zincirleme olur Murat. Hani şey vardır ya, banka filanca banka batıyor diye söylenti çıkarırsa o banka batar.
Evet.
Yani sen bu söylentiyi başarıyla çıkartabilirsen o banka gerçekten batar insanların para çekme talebiyle.
Doğru.
Burada da şimdi öyle bir durum var. İnsanlar satın almayı bırakırsa uygulama geliştirici de kalabalığı takip ediyor. En kalabalık, en çok kullanıcı hangi platformdaysa ona çalışıyor. Haklı. Çünkü satış şansını yüksek tutmak istiyor. Uygulama geliştiricisi kaçtı mı? Bu sefer tüketici daha çok kaçacak, evet. Uygulama çıkmıyor diye. Zincirleme. Ve bu gidiş başladı zaten. Başladı. Bu gidişin artık şey yok. Bak işte şimdi birazdan konuşacağımız haber. Hemen evet. Geçelim.
PayPal, Windows Phone ve BlackBerry artı Amazon telefonlarına desteği bıraktı. Yani eski telefonları.
Uygulamasını evet. Güncellemeyecek. Hatta marketten kaldırıyor galiba.
Çok hani PayPal şöyle stratejik bir önemi. Her yerde kullanabiliyorsun. Her yerde kullanabiliyorsun. Bunun gitmesi önemli bir haber.
Ya sadece tabii. Android ile iOS'u destekleyeceğiz evet. Diyor adam.
Ya şimdi BlackBerry. Şimdi mesela bu haberde tamam. Windows Phone dışında BlackBerry ve Amazon telefon bahsi de geçiyor da BlackBerry'yi zaten geç.
Öyle.
Günümüzde
geçerli yok.
Gündeminde değil. Amazon'un telefonları zaten işte Amazon her yerde satmıyor. Bir de onlar hani iyice küçük bir pazar Amazon'un telefonu.
Tabii. O da başarısız yani evet. Sonuçta.
Bir de hani Windows Phone cephesinde şey var işte aşağı doğru bir gidiş var. Böyle her hafta artık mizah şeyine dönüştü, malzemesine dönüştü. Her hafta bir şey gidiyor. Bu hafta ne gitti? PayPal gitti.
Öyle bir köşe böyle,
hani bu hava oluştu mu zaten? Bu gemi su almaya başlamış demektir. Hani bunu kurtaramazsın.
Öyle.
Kurtarma çabası da yok ki. Yok. Microsoft tarafında.
Ha yok, bir de çaba yok abi.
Çaba yok. Hem bütün partnerleri bu platformdan el çektirdiler.
Ya
hem de şimdi diyorlar ki ya işte hani Microsoft şimdi kendini şey durumuna getiriyor. Ben sırf işletim sistemini aynı Windows gibi hani Windows on Mobile'ı geliştireyim. Hani partnerler de telefon üretsin. Hı-hı. Üzerine bizim işletim sistemi. Ne oldu kardeşim? Böyle başlamıştı zaten bu hikaye. Ne HTC'si kaldı ne Samsung'u kaldı. Herkesi kaçırdınız.
Peki sen şimdi bir kullanıcısı olarak Xbox One'da ne yaptıklarını anlayabiliyor musun Microsoft'un? Bütün eksklusifler PC'ye geliyor.
Onda da şey diyeceğim. Onda da ne yaptıkları anla. Hayır şey anlamsız. Şimdi bir şey yapılıyor ve bir manzara ortaya çıkıyor. Şimdi bakıyorsun Xbox One'ın işte en önemli oyunları PC'de çıkıyor bir anda. Tamam şey diyorsun. Demek ki gözden çıkardılar diyorsun. Ama firma bunun tam tersi de açıklama yapıyor. Ya bizim kafamızın almadığı çok derin pazarlama stratejileri bunlar. Ya da ne yaptıklarını bilmiyorlar. Hani milyar dolarlık dünyanın en büyük firmalarından biri ne yaptığını bilmiyor ya da yani, bilemiyorum.
Evet.
Garip olaylar.
Foxconn 60 bin işçisini robotlarla değiştiriyor.
Buna çok şaşırmadık. Çünkü geçmişte bu Foxconn'da İşçi hakları, çalışanların durumları konusunda tartışmalar, olaylar yaşandığında Foxconn şey demişti, Foxconn tepesi. Hı. Ya çıkar, hani kız bizim kafamıza attırmayın, herkesi çıkartırız, robot koyarız yerine türünde bir açıklama yapmıştı.
Onu yapmışlar.
Şimdi bir 60 bin kişilik, hani bütün Foxconn bir ülke büyüklüğünde, kapasitesiyle, çalışanlarıyla. Hani 60 bin Foxconn ülkesinde çok büyük bir rakam değil ama bir yandan da çok büyük bir sayı.
O 60 bin şey ya, Tayvan'daki fabrikadan çıkarmışlar. Evet. Orada 110 bin kişinin 60 bin, yani yarıdan fazlası aslında.
Az buz bir sayı
yani
değil.
Yani bir fabrikada çalışan 60 bin kişi dediğin zaman hakikaten yani evet. Bayağı bir verimlilik arttırmışlar ki demek ki robotlarla.
Evet. 110 binden 50 bine çalışan sayısını orada indiriyor. Çok tabii 60 bin kişi işsiz bir anda. Ama
vallahi ben üretim bantlarını gözümle görmüş biri olarak söyleyebilirim ki evet, bu robotlarla değiştirebilirsin. Yani oradaki insanın yapacağı çok şeyi robot rahat yapar bugün.
Ya biz geçmişte bir gündemde şey dedik şaka yollu. Senin yaptığın işi robot yapabiliyorsa yandın, tehlikedesin. Hala sürüyor işte seni hı-hı. Robotla değiştir. Şimdi şöyle Çin gibi yerlerde, Tayvan gibi, Tayvan zengin bir ülke. Tayvan'ın aslında dinamikleri Çin'den farklı. Çin gibi yerlerde insan çok fazla, işsizlik çok fazla. Dolayısıyla emek çok ucuz. Çoğu zaman makine yerine insan çalıştırmak daha ucuza geliyor. Ama emek değerlendikçe makine öne çıkıyor. Bugün elektronik Çin'de üretildiği için ağırlıklı olarak çok yüksek teknoloji ürünleri ciddi oranda elle üretiliyor. Yani insanlar böyle makine başında anakartın parçalarını eliyle yerleştiriyor kadın gerçekten. Ama işte ücretleri yükseltirsen, emek daha pahalı hale gelirse işveren hemen o kadının yerine bir robot koyuyor.
Yani belki ülkedeki hani dinamiklerden dolayı emek değerlenmiyor da uluslararası baskı geliyor. Ya işte senin kaç adamın intihar etti. Ya işte biraz daha iyi davran falan. Apple, çünkü Apple'ın da imajı zedeleniyor. Apple gidiyor Foxconn'a baskı yapıyor. E bu sefer ne yapıyor firmada? Belki hani adam daha ucuza çalışacak. Ülkenin dinamiği ona izin veriyor ama uluslararası baskıdan geçerim robota, biter bu iş diyor adam.
Ya tabii işte robot iş kazası geçirmiyor.
Evet, intihar etmiyor.
Yorulmuyor.
Yani sigorta, hani sosyal güvenlik anlamında sigortası yok. Greve gitmiyor. Şey değil, hani kötü şartlarda çalışıyor falan diye olay olmuyor.
Biraz manzaraya bakar mısın Demet abi? İnsanlara emeklerinin karşılığını vermemek için uzay teknolojisine geçmeye razı.
Yani öyle yapay zeka destekli teknolojilere geçiyorsun. Ya olay maliyet.
Öyle.
Hani tutup da işte ben bu en baba telefonları ya da işte anakartları, şuları, televizyonları ucuza almak istiyorum diyorsan aslında o ürünlerin hepsinin arkasında biraz böyle karanlık bir yön var.
Öyle.
Geçmişte de konuşmuştuk. Tabii. Bayağı bir gözyaşı var, ter var, kan var senin önündeki laptopun arkasında. Bir yandan da getirilmiyor.
Evet, o robotu da bir robot üretmeyecek ama o robotu da bir insan üretecek. O robota da bir insan servis.
O robotu da robot üretmeye başladı mı yalnız?
Yandı zaten. Evet. Ona servis ya, verilecek.
Tabii ama onlar çok az kalıyor. 60 bin tabii, kişi evet. Değil de 500 kişiyle o işi hallediyorsun. Evet. Ama hem de kalifiye olması lazım ama hadi onu buluyorsun. 500 kişiyle 60 bin kişinin yani yapacağı robotları üretiyorsun.
Eğitimsiz işte. İnsanın kas gücünden yararlanabiliyordun. Evet. Şimdi ona ihtiyaç kalmadı. Dolayısıyla insanları şimdi bir işe yaramaları için mutlaka bir şeyler konusunda eğitmek zorundasın.
Yani vasıflı hale getirmek
zorundasın. Ve onun işte robotun yapamadığı bir
ve
iş.
Ve bu evet. Hani yavaş yavaş başladı. Önümüzdeki 10 yıl, 15 yıl içinde çok çok daha hızlanarak artacak. İşte hep bu kendi kendine giden arabalarda falan da konuşuyoruz. Şoförler vesaire ortadan kalkacak. Birazdan başka haberler de gelecek. Bu konuyla ilgili. Bu kadar, yapay zeka geliştikçe evet. Bayağı İnsanlar ne yapacak diye düşünüyorum ben.
Yapay zekanın belki de tehlikesi bu.
Belki yani, de bu evet yani.
Diyorlardı ya şimdi mesela otomatik giden arabayı yeterince geliştir. İşte taksi şoförlüğü diye bir şey bitti.
Bitti.
Otobüs bitti. Tamam yolda elimiz giderken bitti. İşte ya işte Fener ne yaptı bu hafta falan muhabbeti yapamayacaksın belki ama işte şeye Dolmabahçe'ye gidelim diyeceksin gidecek.
Yapar abi onu da yapar.
Demeyecek. Ben karşılığında işte orayı bilmiyorum falan da demeyecek. Acaba şey algoritmalar eklenir mi? Yağmur başladı, kimseyi alma falan.
Programlarsan niye olur?
Böyle hani iki damla yağmur düştüğünde taksi bulamazsın.
He.
İşte o tür şeyler de eklenecek.
Ya da kısa mesafe olayı.
He. Kısa mesafe gitmem işte. kısa mesafe falan değil bazen işte gitmem diyor oraya falan. He. Araba değişimi.
Araba değişimi. Araba
ona değişiyor. İnanmazsın ama arabaya gömülü zaten yapay zeka.
Nereye değişiyorsun?
O zaman kızarım. Neyse ama bu tabii işte yapay zekanın gerçekten tehlikesi belki de bu.
Öyle öyle.
Yani genel olarak dünya üzerindeki dengeleri değiştirecek bir şey sonuçta.
Evet.
Hani i̇şte bu... Bize doğrudan etki etmese bile sonuçta Tayvan'da veya başka bir yerde ya, bir sürü işsizin olması o ülkenin dengesini bozuyor. İşte yakınımızdaki dengesi bozulan ülkelerin bize maliyetlerini görüyoruz. Hep doğudan tabii batıya abi. Doğru deli gibi bir
aynı
göç oluyor.
Gemidesin. Öyle. Orası çok uzak da olsa tabii. Sana bir etkisi oluyor.
Öyle ama işte bak senin yaptığın işin yani tabi robotu olmaz. Şimdi senin robotun olabilir mi?
Şimdi tabii hani yorum gerektiren bir şey, kişisel bir boyutu olan bir şey yapıyorsun. Güven nispeten şimdilik güvendesin. Ha, ama ileride belki şey de olur. İşte yorumcu robot.
Onda bizde da daha iyi yani, yapan çıkar.
Belki o da olur. Ama şu var, her şeyi de robota yaptırırsak ölelim gidelim.
Evet yani, ya.
Bir biz, anlamı da kalmıyor.
Evet biz hep Skynet'i bizi yok edecek silahlarla diye düşünürken aslında bir yandan böyle de yok ediyor bizi. Meslekleri yok ediyor. İnsanları göreksiz bırakıyor. Evet köreliyorsun.
Anlamsızlaşıyorsun.
Anlamsızlaşıyoruz.
Tabii ki.
Şimdi bir de şimdi yapay zekaları şimdi bir sürü yere koyuyorlar. O yapay zeka bir şeyler söylüyor sana. Ama ya da işte bu şeylerde çalışıyor. Mesela Facebook'ta bir akış geliyor önüne. Diyorlar ki bunun arkasında bir algoritma var. Sana ona uygun veriyor. İşte Twitter da evet. Aynı şeyi uyguladı. Bunların neye göre çalıştığını da bulmaya yarayan yapay zekalar üzerinde çalışıyorlarmış. Yani bir nevi sağlama. Hem de o prosesi şeffaflaştırma. Sen görmüyorsun çünkü önüne lak diye sonuç geliyor. Bunun evet. arkasındaki algoritma ne yapıyor? Acaba doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor? Bunun da nasıl ortaya çıkarılabilir? İrin cevabı yine başka bir yapay zekaymış. Bunun üzerinde çalışma yapıyorlarmış şimdi.
Allah.
Yapay zekaları izleyen yapay zeka.
Evet, tam olarak öyle diyebilirsin. Doğru, çünkü sonuçta birisi bir şeylerin kararını veriyor ama biz görmüyoruz. Kapalı kutu demiş zaten haberde de. İşte onu açmaya çalışacak şeyler üzerine çalışıyorlarmış. Bir başka şey, bu daha enteresan. İlk yapay zeka avukat Ross işe başlamış.
Evet, Amerika'daki bir firma resmi duyuru yaptı. Yani biz IBM'le ortak çalışarak, onların Watson diye biliyorsun bir şeyi var. Ne denir? Bilişsel bilgisayarı gibi, hani bir sistemleri var. Onun temellendirdiği bir yapay zekayı.
Çok mantıklı ama.
Ve şey yapacak, belgeleri biliyorsun hani hukuk işleri bayağı yazıya dayalı, çok okumak öyle. Gerektiren bir evet. sürü kanunlar var, maddeler var, ayrıntılar var. Kanunlar bitiyor, mahkemelerin ve oluşturduğu içtihat kararları var. Bu alet bunları da takip edebiliyor ve sana bir asistan gibi şey yapıyor. Hani bir okuyor, senin sorduğun sorulara anlayıp cevap verebiliyor. Yani bu dava şununla şununla ilgili, bak şöyle bir ayrıntı var falan evet. gibi. Artı işte seni ilgilendiren mahkemelerden çıkmış içtihatlar varsa da sana söylüyor. Bak 1984 yılında Yargıtay şöyle bir karar verdiydi, buraya uyabilir falan gibisinden. Evet. Senin işini çok kolaylaştırıyor. Yani tam anlamıyla bir asistan.
Avukata asistanlık edecekmiş. Evet, evet. Yani bu benim
bir haklarını savunacak.
Derdimi savunacak, mahkemeye çıkacak.
Tabii. Günün birinde o da olur. Şey yani sen böyle başlatırsın.
Belki.
Geliştire geliştire. Çünkü sonuçta belki de saçma sapan sonuçlar da veriyordur arada. Hı. Avukatın evet. bunları süzmesi gerekecek. Ama çok iyi hale geldikten sonra belki bu bile olur yani.
Bu şu anda avukata... Avukat için literatürü tarayacak, geçmişteki benzer davaları tarayacak falan bir asistan. Tabii ki bunu insandan hızlı yapacak tabii. ve çok daha büyük veriyi tarayacak.
Evet.
Önemli bir yardımcı olacaktır.
Kesinlikle. Zaten ikiye ayrılan HP'de bir ayrılık daha gözüküyor. Ne yapıyorlar hemen evet, abi?
HP kurumsal bölümüyle bu bizlerin hani normalde çarşı pazarda gördüğü, müşterisi olduğu printerler, laptoplar falan bölümlerini ayırmıştı. Şimdi o kurumsal bölümde bir ayrılık daha planlıyorlar. Ona çok kurumsal bilişim hizmetlerinin çok büyük firması EDS'i satın almışlardı geçmişte. O EDS'i ve hani EDS'in sunduğu sistemleri, şey, hizmetleri yeniden ayırıyorlar. Yeni bir firma haline getiriyorlar. Computer Science Corp diye bir firmayla birleştirip Spinco diye bir firma, tek başına bir firma haline getireceklermiş. Bu hani bizler gibi hani HP'nin printer'ına, laptop'ına falan müşteri olan kişiler için hiçbir şey yine değişmeyecek.
İyi.
Tabii bir kurumsal boyutu var HP'nin. Çok büyük kurumlara hitap eden hizmetleri var. Onlar da hizmeti veren firma değişiyor.
Evet.
Yani en sonunda HP bölüne bölüne bir de bu Hewlett Packard birbirinden ayrılıp H ve P olarak bölünmez inşallah.
İnşallah. Foursquare de kendini bir bot olarak yeniden konumlandıracakmış. Şöyle ki aslında bot çok farklı bir şey değil ama sana... Şimdi Foursquare'de bir şey arıyorsun. Ne arıyorsun? Yemek yenecek yerler arıyorsun.
Şimdi tabii zaten Foursquare... kendinden swarm'ı ayırdı.
Evet.
Swarm şey, hani artık check-in mekin yaptığın şey swarm.
Evet.
Foursquare artık mekan bulma uygulaması oldu.
Adı da Marsbot olacakmış.
Ya şimdi bu bot meselesi son zamanlarda çok konuşuyoruz. Evet. Google bile aramalarını botla sanki sohbet ediyormuşsun gibi yapacaksın dedi şu son I/O konferansında. Evet. Bu da aslında benzeri bir
benzer.
Şey. İçinde evet. bir miktar yapay zeka da var. Sana mantıklı cevaplar veriyor falan. Veya sen sormadan da sana öneriyor. Abi sormadan, bak buranın evet. döneri iyidir, gel şurada duralım falan gibisinden.
Evet.
Öyle bir şey yapmaya çalışıyorlar.
Bir de şey var, o botlar bir şeylere entegre olacak. Yarın öbür gün başka uygulamaların içine konacak. Yani herkesin bir botu olacak böyle giderse. Facebook üyesi olmayanlara da reklam gösterme peşinde.
Evet, Facebook reklam işinden zaten iyi para kazanıyor. Kendi üzerinde gösteriyor ama şu anda.
Evet.
Gerçi dışarıda ortaklarında diğer firmalarda diğer sayfalarda gösterdiği reklamlar da var ama sadece kendi Facebook'a üye olanlara gösterilebiliyor reklamlar. Çünkü onların verilerini takip edebiliyor. Evet. Yalnız şöyle bir şey var. Burada izleyenlerin şey kafası karışabilir, bizi dinleyenlerin. Facebook kendi sayfasında olmayanları nasıl takip ediyor diye. Şu sayfalara eklediğimiz beğen tuşları var ya Facebook'un altyapısı. Neredeyse bütün sayfalarda var internette. İşte onlar aslında seni takip ediyorlar bir yandan da. Her giren kullanıcıyı takip ediyor. Neyle ilgili sayfalara gelmiş, ne yapmış vesaire. Aynı Google gibi. Facebook'ta elinde çok ciddi miktarda bir veri oluşmuş durumda. Ve bunu reklam amaçlı kullanmak istiyor. Sadece yani Facebook'a üye olmak zorunda da değilsin. Sonuçta cookie bazlı bir sistemle seni takip edebiliyor. Bunu işte yavaş yavaş anladığım kadarıyla şeye çevirecekler. Reklamları kullanıcıyla buluşturma platformu işte Google'dan şu an hali hazırda yaptığı hizmetten daha fazla pay almaya çalışacak.
Evet, Google'a rakip de olacaklar orada. Daha evet. Fena rakip olacaklar daha doğrusu. Windows 10'un sistem gereksinimleri Temmuz güncellemesiyle bir miktar değişecek.
Ama o şey değil. Yani bu literatür değişiyor. Yani evet. Windows'un Temmuz ayında işte çıkacak olan yeni sürümü, güncellenmiş sürümü daha çok bellek geliştirecek falan gibi görmemek lazım bunu. Windows'un kağıt üstünde kutusunu görürsen, kutusunun arkasında yazan sistem gereksinimleri yıllardan beri değişmiyordu.
Evet, şimdi son 2009'da onu, değişmiş.
Şimdi onu artık daha güncel bir hale getiriyorlar. 2 GB bellek.
Evet. Olacak.
Gibi bazı daha güncel ya, şeyler.
Bu daha çok yani bizim evimizdeki sistemleri çok ilgilendirmiyor da Windows 10'da minik sistemler yapan üreticiler var, tablet vesaire.
Evet.
Mesela o adam onu artık iki yapacak, standart haline getirecek gibi öyle yani aslında
şimdi
olacak.
Bu o sistemleri yapanlar bazen şey diyor, Windows 10 ready yazıyor.
Evet.
İşte
evet.
Onu alabilmen için bu minimum standartları destekliyor olman lazım. Ha 1 GB bellekte çalışmayacak mı? Gene çalışacak.
Tabii.
Windows'u kurduğun zaman. Tabii. Ama önerilen.
Bir de şu var. Şimdi bu tabii o kutunun üzerinde yazan ya da web sitesinde yazan öneriler, gereksinimler bizim için opsiyonel. Hani biz şeyi daha kötü, belleğim daha az, daha kötü, o kadar iyi çalışmayacak ama yine de kurayım diye gidebilirsin. Ama bir de hazır bilgisayar satan firmalar var. Onların o şartlara uyması gerekiyor. Onay, o çıkartmayı yapıştırabilmesi için laptopun üzerine. Dolayısıyla bu onları ilgilendiriyor. Hani Microsoft 2 GB dediyse anla ki 2 GB olacak artık laptoplar.
Evet.
Üzerinde Windows 10 yüklü gelecekse. Güzel. Şey var mesela yeni laptoplarda TPM
o değişiyor.
Şifreleme modülünün 2.0 sürümü olması şart.
Evet.
Bu şey anlamına geliyor. Yani senin laptopun eski. TPM, benim laptopumda TPM modülü yok bile. Kurabiliyorum, kullanıyorum. Ama Asus yeni bir laptop, HP yeni bir laptop ürettiğinde işte 2.0'ı kullanmak zorunda ve koymak zorunda.
Evet. Şimdi yeni güncellemede bir şey daha geliyor. Aktif saatler diye bir şey yapacak Microsoft. Belki oyuncular görüyordur. Bu aralar böyle internette saatlerce oyun oynayan ve stream yapanlar bir anda Windows Update çıkıyor ve oyundan atılıyorlar ve deliriyorlar. Bunlarla ilgili bir sürü örnek var.
Şey falan da oldu. Yayın hani normal televizyon yayını yapmaya çalışanlara falan.
Hava durumu muydu neydi?
Windows benim güncellemem geldi.
Deyip sana da sormadan.
Çünkü öyle zaten otomatik hani güncellemeleri yapmanı ayarlı ya.
Evet.
Benim güncellemem geldi deyip senin ne kadar ciddi bir iş yaptığını umursamadan onu yapmaya geçebiliyor.
Şimdi
buna bir ayar.
Aktif saatler uygulamasıyla en azından o aktif saatlerini bilecek Windows ve orada sana dokunmayacak.
Öyle de birazcık da burada da şu var. Şimdi ama bunu ben belirtiyorum.
Evet.
Ya onu artık biraz kendi zekasıyla anlasa.
Kullandığın saatler belli değil mi sonuçta?
Yani aktif olarak çalıştığın, bir şeyler yaptığın, klavyeye dokunduğun ya da bir şey izlediğin falan laptopun kullanıldığını anlıyor nasıl olsa.
Reklamla ilgili her şeyde bizi takip ederler. Bizi işimize yarayacak bir şeyde bizi nedense takip etmezler. Evet.
Ya orada biraz daha işte bir zeka kullanılması gerekiyor. Çünkü burada da mesela şey var hani daha sonra güncelleyeyim şey diyor ya gece 3.30'da güncelleyeyim falan. Şimdi orada da bilgisayarı kapamış yatmış durumdayım.
Evet,
herkes
evet.
Bilgisayarını açık bırakmıyor. Bırakılmasını da ben de tavsiye etmiyorum. O zaman hiçbir zaman bu güncelleme mi gerçekleşmeyecek? Evet. Hani orada biraz daha bir Windows'un bilgisayarın kullanımını zaten takip ediyor.
Bir de şeye baktım abi.
Analiz edip.
YouTube'da o çıldıran gençlerin videolarını izledim. Şimdi restart ediyor. Hadi diyor, yüklen artık. Tam bunların bilgisayarları bile güçlü. Çok uzun sürüyor abi. Yani bunun, buna da bir çözüm bulunması lazım. Yani o yükleme prosesi ve install aşamasının hızlanması lazım.
Metalik diskeni varsa yandın.
Tabii. Ama işte bu oyuncuların her şeyleri yüksek oluyor genelde. Onlar bile baya baya bekliyorlar. Bir de dediğin gibi mekanik diski düşün. Yani bu işin de hızlanması lazım.
Evet, yani bu sürecin şimdi Windows 10'la birlikte hayatımıza otomatik güncellemeler girdi. Evet. Eskiden biz seçebiliyorduk, artık reddedemiyoruz.
Evet.
Güncelleme çıktığında uyguluyor, indiriyor. Bazen kapattığında bilgisayarı sen kapatırken uygulamak istiyor. İşte bazen işte gece 3.30'da ben bunu restart edeyim diyor falan. Ama yani sen bir iş yaparken bilgisayarın güncellenmeye başlaması ve senin yaptığın işin kesilmesi kabul edilemez bir şey.
Tabii.
Bu konuda biraz daha artık bu güçlü sistemlerin bir de işlem gücü zekaya dönüşsün.
Ben şeyi merak ediyorum abi. Bir gün acaba bu işlemler, sürücü kurulumları falan reset olmadan aktif olabilecek mi acaba? Yeniden başlatmadan.
Eskiye göre şu anda daha iyi o durumlar.
Daha iyi ama tamamen kalksın ya. Yani. Nasıl yapıyorlarsa.
Bence bayağı iyi bir durumdayız. Eskiye nazaran bayağı iyi bir durumdayız. Pek yeniden başlatma o kadar gerekmiyor artık. Ekran kartı sürücüsünü kuruyorsun. Kuruluyor.
Kuruluyor.
Ha, yine de bir şey var. Yeniden başlatsan daha iyi oluyor.
Evet.
Tamam da bence fena bir durumda değiliz.
Ya şimdi bazı çok temel çalışan şeylerin eğer güncellenmesi gerekiyorsa ister istemez yeniden başlatma gerekiyor. Yani sen onu çünkü o sırada kullanıyorsun. Nasıl değiştirecek adam?
Yani, yani kalp nakli yapabilmek için önce adamı makineye bağlıyorsun.
Tabii. Öyle yani değiştiriyorsun. Ona benzer bir şey.
Ya öyle ama çalışırken mesela Snapchat alabiliyor bir sürü yedekleme yazılımı. Sen eskiden böyle bir şey yoktu. Eskiden hakikaten çıkardın, sıfırlardın. Doza düşerdik mesela. Ne bileyim. İşte Linux'e geçersin. Yazılımlar öyle yapıyor. Öyle yapıyor. Şimdi öyle değil. Şimdi canlı canlı çalışan Windows'unu alıyorsun yedeğini. Ama işte
dediğim gibi kalp kritikliğinde bazı servisler var, uygulamalar var. Onun dosyasına falan dokunamıyorsun artık. Yani o gitti mi? İşletim sistemi kalmıyor. Dolayısıyla hani en iyi ihtimal restart yapayım.
Evet. Ya bu aslında bayağı şeylerde iyi çalışıyor. Sunucularda. Çünkü onlar biliyorsun hiç kapatılmaması, resetlenmemesi gereken şeyler. Bir kernel güncelleme dışında ki ona da şu yeni versiyonlarında onu bile desteklediği söyleniyor. Şu ana kadar hani bizim kullandığımız sunucuda falan da güncellemeyi yapıyorsun. Efendi gibi tekrar devam ediyor çalışmasına.
Evet, işte.
Ama o servisi gene durdurup yeniden başlatıyor. Hı. Yani o güncelleme yapılırken mesela SQL sunucuyu güncelliyorsan bir anlık site şeye düşüyor.
5 saniye site
tabii
çalışmayacak.
Hatta bazen eğer işte ön bellekler falan yenileniyorsa bazen daha da uzun sürdüğü oluyor. Evet. Yani bunun pek bir çözümü yok açıkçası.
Bir başka sorun, Microsoft sunduğu hizmetlerde kolay tahmin edilir şifrelere izin vermeyen bir sisteme geçiyor. O da kolay tahmin edilen şifre 1 2 3 4 5
yani,
6.
Hani bu niye yok diye düşünürdüm hani bankalarda falan her yerde. Çünkü hani işte dediğin gibi 1 2 ya da işte dünyada en çok kullanılan şifre password mı ne? Hani username'i şey password'ı adam password yazıyor. Ben derdim ki ya sistem buna izin vermesin ya.
Evet.
Hani, Microsoft o konuda bir şeyler yapmış, mükemmel olmasa da şey olacak hani Xbox Live falan gibi hizmetlerde mesela onların merkezi bir hizmet o güven şey hesap yönetimi Microsoft sunuyor. Artık öyle çok 1, 2, 3, 4, 5 falan gibi şifrelere izin vermeyecekmiş.
Valla kullanıcıyı hacker'dan korumak kadar kendisinden de koruman gerekiyor.
Tabii ki, tabii ki. Ya orada çok ince bir denge var. Şimdi adamı çok zorlarsan mesela bazı sistemler bir türlü şifre beğenmez. İşte büyük harf olsun der, şu olsun der, bu olsun der. Orada da tamam onu tatmin edecek bir şifreyi hemen orada buluyorsun, koyuyorsun da anında unutuyorsun kapattığında. Ya bir denge bulunması gerekiyor.
Avrupa Birliği Netflix gibi yayın hizmetlerinin yayıncıların %20 Avrupa kaynaklı içerik yayınlamasını isteyecekmiş. Amerika kökenli ya onlar.
Yerli malı kullanıyor.
Yerli malı kullanıyor.
Güzel evet. Karar.
Güzel yani karar. Sonuçta kendi sinema sektörünü desteklemiş oluyor adamlar bu sayede.
Evet.
Ya bir yaptırım getirmezsen
hiçbir şey olmuyor.
Tamam, serbest piyasa ekonomisi bilmem ne oldu. Mesela Türkiye'de işte özel televizyon kanalları açıldı. İlk başta bir korsan gibi falan başladılar. Sonra yasal zemin oluşturuldu falan. Ama ne oldu? Ben belgesel yayınlamıyorum diye övünen kanal ortaya çıktı. Şimdi hani zorla yayınlatamazsın adama. Ya da hani belgesel yayınlamak bir şey midir? O da tartışılır. Hani belgesel izliyorum, kültüre bulandım. Ne kadar doğru bir yaklaşım. Ama işte bir yandan şey yapman gerekiyor. Çünkü ne oluyor? En çok izlenen şey dizi diye adam 24 saat dizi yayını yapıyor bu sefer. Haberler de ben yayınlamayacağım diyor. Yaparsa yapar. Ama diğer yandan da işte bir regülasyon getirmezsen hiçbir kanal haber yayınlamayacak, yayınlamaz bu gidişle. Şu anda internetteki basının, normal basının internet boyutunun hali ortada.
Evet, felaket.
O yüzden bu %20 Avrupa kaynaklı içerik güzel olmuş. Ha tabii şimdi Netflix düşünsün. Artık o Fransız sanat filmleri. kaç kişi izleyecek, ne olacak bilmiyorum ama önemli bence. Böyle evet, bir dayatma yapılması.
Tor ağını daha güvenli hale getirecek adımlar atılacak imiş.
Ya aslında zaten atılıyor. Hani sürekli geliştirmeye uğraşıyorlar. Burada anlatılan, hani yazıda anlatılan şey, rastgele sayı üreticini de dağıtık bir şekilde yapmayı planlıyorlarmış. Bu tür böyle şifreleme sistemlerinde falan önemli bir ayak bu. Sürekli geliştiriyorlar. Bir araya da gelmişler. Hatta bir de konferans vesaire falan gibi bir şey de düzenlemişler. Daha hızlı çalışıp daha güzel sonuçlar alabilmek evet, için. Tabii şey de bir yandan tartışılır. Tor ağının da hani geçmişte gündemlerde konuştuk. FBI vesaire falan istediği zaman, bir kişiye odaklandığı zaman evet, takip ediyor. Yani %100 güvenli diye bir şey yok. Ha ama işte bu bir silah yarışı gibi. Bunlar biraz daha güvenlileştirecekler. Öteki taraf başka açıklar bulmaya çalışacak. Böyle devam edecek.
Evet.
Bu haftanın önemli haberlerinden biri de haftanın sonuna doğru denk gelen Google'ın Oracle davası Google lehine sonuçlandı.
Kaç yıllık mücadele?
Evet.
2012'de mi başlamıştı? Öyle bir şey hatırlıyorum ben. Evet. Yok, vallahi 2010'da başlamış.
Evet. Java şeyli.
Ya Oracle şey diyor, uzun lafın kısası, Google'a sen Android'i bizden çalarak yaptın. Hani bütün
çaldın şey, demiyor da Android'de yani bazı
ihlal ederek
evet,
yaptın.
Evet, yani bazı ne denir, kullanım haklarını aşarak bazı şeyleri, Java'nın işte özelliklerini kullandım. Biz evet, buradan bayağı da işte 6 milyar dolar mı, öyle acayip 9 milyar 9. dolar bir şey istiyorlar.
Pay istiyorlar.
Pay istiyorlar. Google hatta şey diyordu, o kadar çok olmaz ya, olsa olsa 180 milyon dolar falan diyordu. Belki davayı kaybederiz diye. Jüri Google'ı haklı görmüş. Tabii şey yapacaklar, temiz edecekler gene Oracle. Yine. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Daha önce Google başka bir mahkemede kazanmıştı bu davayı. Bir üst mahkemede şu anda görülüyor. Hmm. Bu da belki bilmiyorum, daha da ötesi var mı? Gene temiz edecekmiş.
Valla Amerikan sistemini, hukuk sistemini bilenler belki vardır, söylerler. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi mesela bizde teknik bir şey olsa hakim anlamaz. Der ki bilirkişi gelsin, raporuna göre karar verir. İşte konuyla ilgili bilirkişi gelir, bakar. Şimdi burada bir jüri karar veriyor. Bu jüri acaba hepsi böyle yazılım mühendisi falan mı?
Yok yok, alakası yok. Değil rastgele mi seçiliyorlar jüriler
şimdi
zaten.
Şimdi bu adamlar
ama yani nasıl karar sonuçta veriyor? Mahkemeye iki tarafta uzmanları getirtip konuşturuyor.
Ama bu fazla derin bir konu. Hani teknik öyle bir konu.
Ya tamam işte, uzmanlar ama anlatıyor sonuçta. Hani genel olarak bir ortalamanın kararının çıkması sağlayacak kadar bilgi ediniyorlar. Artı akıllarının almadığı bir noktada gene danışabiliyorlar. Hani bir uzman çağırıp tekrardan ya şunu bize anlat diyebiliyorlar. Her şey zaten kağıda dökülüyor. Tekrar hani okuyup anlama gibi durumlar olabilir.
Vallahi şeyde bir ek bilgi koydum. Oracle'ın önce şey yapmış. Patent ihlali nedir'in tanımını koymuş. Sonra da teker teker bunun tanıma uyan, ihlal tanımına uyan Google'ın adımlarını dizmiş. Çok da böyle çok kolay anlaşılır bir şekilde. Ben ikna oldum hakikaten.
İşte ama Google'ın da karşı şeyleri var, tezleri evet, var. Sonuçta onları göremiyorsun. O senin şeyde sadece o açıklamamış çünkü Google herkese. Ama işte bak, demek ki jüri şeyi haklı görmüş. Bir de jüri sisteminde şu var. Aynı kararı, yani herkesin ortak karara ulaşması gerekiyor. Bir kişi itiraz etse ve diretse haksız çıkıyor karşı taraf. Hani iddiayı sunan taraf. Bayağı zor bir iş yani herkesin aynı anda şey yapması. Ve ilginç bir şekilde o dava sonuçlanana kadar şey yapıyorlar. Bu işi devam ettiriyorlar. Bir günse bir gün, iki günse iki gün. Kendin hani işinden falan izin alıyorsun. İşi gücü bırakıyorsun. Hani vatani evet. görev gibi bir şey onlarda.
Evet. Google mobil sistemlerde gösterdiği reklamları yeniden şekillendirecek imiş. Tabii ki artık
yani mobil öncelikli
yapacak. Mobil öncelikli yapacak çünkü yarısı diyor aramaların evet. mobilden geliyor.
Evet. Yani Facebook da bunu söylüyor zaten gelirlerinden açıkladıkları zaman görüyoruz.
Dolayısıyla reklamların hem içerik olarak hem fiziksel olarak da evet. Mobile yönelik tasarlanması söz konusu.
Ya şu anki tüketim kaynağımız mobil. Hani o da hatta telefon hani tablet bile değil. Herkes telefondan internete tüketiyor. Çok büyük oranda diyelim. Ya tabii sonuçta reklam aracısı olan işte Google, Facebook gibi firmalar da buna cevap verecek şekilde altyapılarını değiştiriyorlar.
Evet. Bu bakın bu haber güzel. Google Android güncellemelerini geciktiren telefon üreticilerini bir şekilde ifşa edip utandıracakmış.
Evet.
Vallahi utandırmakla bir şey olacaksa sevinelim, iyi diyelim.
Ya ama şöyle bir elimizde veri olacak. Düşünsene atıyorum işte Samsung'un çıkardığı telefonlar hiç güncellenmiyor veya bir tane güncelleme alıyor gibi bir istatistik evet. olacak elimizde. Bu önemli bir şey bence evet. ve baskı oluşturur.
Satın alma kararını etkiler insanları.
Direkt etkiler. Yani biz incelemelerde de söyleriz. Bak Samsung'un telefonlarının karnesi bu.
Evet.
Yani bu bir kriter olur bence. Hatta Google bunu bir sene önceden falan firmalara da söylemiş. Bu yeni bir şey değil. Ayağınızı denk alın ben böyle bir şey yapacağım diye. Çünkü bu güncelleme işi hakikaten büyük sıkıntı ya.
Evet.
Öyle.
Çoğu kullanıcı saç baş oluyor.
Evet. Toshiba Samsung optik sürücü üretimine son verdi. Ama o tamamen hani optik işini bırakıyorlar gibi değil. Daha çok bizim klasik CD, DVD optikleri gibi anladım ben haberi. Çünkü aynı şey diyor. Açıklamada devam edilecek diyor ama başka yani şu anda belki de hiç olmayan modeller göreceğiz. Ya da işte tamamen belki Blu-ray olacak.
Hayatımızdan o kadar çıktı ki optik sürücüler artık. Benim bilgisayarımda yok. Hariciyi satın aldım. O da şey nedeniyle hani günümüz artık bir tane daha optik sürücü, optik disk yazacağımı falan zannetmiyorum ama tabii ki arka tarafta, tozlu raflarda yüzlerce CD ve DVD var. Onların içine bakmak gerekiyor. İçindekileri başka mecralara aktarmak gerekiyor. O yüzden USB bir sürü hatta şey Samsung. Bu TSST.
İşte bunlar üretmiş.
Üretimi bir şey aldım. İdare ediyorum. Ha. Masaüstü bilgisayarımda da Teknoküp'te yer olmadığından zaten optik sürücü yok. Bir eksikliğini de hissetmiyorum işte şeyle. Elimdeki o hariciyi icabında masa üstüne takarım. İşimi görürüm.
Öyle.
Ha, ama benim gibi işte bilmem kaç yıldır bilgisayarla uğraştığı için arkasında yüzlerce optik disk olmayan bir adam olsan, yeni bilgisayarla uğraşan hani 3-4 yıldır, 5 yıldır bilgisayarla uğraşan bir adam olsan hiç umursamazsın.
Evet.
Şimdi disketler ne kadar hani benim yine aynı şekilde 20 yıllık arkada disketlerim var ama normal 10 yıldır bilgisayarla uğraşan bir arkadaşım disket ne kadar umurunda?
Hiç.
Eksikliğini de hissetmiyor hayatı. Yok ki onun çekmecelerinde falan bir tane disket yok.
Yok.
Optik sürücü de zamanla o şeye gelecek.
Doğru.
Bir hani CD müzik için anlamlıydı. Fakat işte dijital platformlar hızlı şekilde kısa sürede hayatımıza girdi. Türkiye'ye de hizmet vermeye başladılar. Büyük bir hızla o da anlamını yitiriyor. Bir tek şeye döndü ya. Mesela bugün radyo biliyorsun arabada dinleniyor.
Evet.
Ya ben yıllardır evinde böyle radyo açıp dinleyen birini görmedim.
Babam dinliyor.
Arabada dinleniyor. Bugün radyolar da zaten yayın yaparlarken hep onu bilerek yayın yapıyorlar.
Tabii.
Şimdi trafiktesinizdir falan diye konuşuyorsunuz şu konuşurken. Müzik de CD de ona dönüştü. Kaset ona dönüştü. Arabada dinleniyor.
Evet. Evet. Hindistan yeniden kullanılabilir uzay mekiği prototipi fırlatmış hem de.
Evet. Ya Hindistan hani çok gündeme gelmiyor ama uzay konusunda bayağı ileri ülkelerden biri. Hani şöyle söyleyeyim. Mars'ın yörüngesinde cihazı olan ilk Asyalı ülke diyelim. Birkaç tane ülkeden de biri veya o da ikisi de doğru yani bunların. Aynı SpaceX'in yapmaya çalıştığı tekrar kullanılabilir ama bunlar uzay mekiği formunda yapmak istiyorlar. Bir projeleri var ve çok düşük maliyetli. Mesela bu gerçi deneme aleti şey gibi aslında maketini yapmışlar 6'da 1 boyutu küçüklüğünde şu son fırlatılan uzaya. Evet. insansız tabii içinde insan yok. 14 milyon dolar gibi bir maliyeti var ki uzay çalışmaları için çok düşük. Bunu işte geliştirip şimdi tekrar işte dünya atmosferine nasıl giriyoruz, ne oluyor işte, neresinde yanıyor, nasıl patlıyor, dağılıyor vesaire gibi. Çünkü bu düzgün bir şekilde giremedi atmosfere. Zaten hani planlanmıyordu da. Sadece veri ölçme amaçlı bir şey yaptılar. Hindistan sessiz sedasız ilerliyor.
Evet. Portekiz elektrik enerjisini tamamen yenilenebilir enerjiden sağlamayı başardı. %100'ünü.
Bir süreliğine.
Bir süreliğine ama yaptı adamlar.
Hava şartları bizim geçen şeyler konuşmuştuk gündemde. Almanya'da da elektrik fiyatları negatife dönmüştü. Tam öyle denk geldiği zaman Portekiz %100'ünü sağlayacak hale gelmiş. Birkaç günlüğüne deneme amaçlı.
En iyi şartlarda.
Evet ama sonuçta demek ki çok büyük bir kısmını buradan harcıyor, kullanan şey yapıyor, karşılayabiliyorlar ki %100'ü de sağlayabilmişler.
Ben
iyi bir gelişme sonuçta insanlık adına.
Normal yollarla da kesintisiz elektrik istiyorum. Razıyım. Ben şimdi geçen yazdım Twitter'da. Şimdi bir süredir NAS cihazı kullanıyorum. O bana tabii şeyi mail atıyor. Bir elektrik kesintisi olunca ben restart ettim diye atıyor bana.
Evet.
O sayede fark ettim ki her gece elektrik kesiliyormuş. Her gece. Ama 5 dakika ama 10 dakika. Tabii onu tam bilemiyorum. Bazılarına denk geliyorum gece geç saatte çalıştığımda ama düzenli olarak şu an Kadıköy'de elektrik kesiliyor.
Evet.
Yani biz daha bu aşamadayız. Daha olanı sağlama aşamasındayız.
Evet. UPS senin ilacın.
Evet UPS. Aldım onu da UPS.
Ya onlar aslında birbirinden ayırmak lazım. Mesela senin dediğinin içine şeyler de giriyor. Elektrik dağıtım şebekesi vesaire falan gibi başka dinamikler giriyor. Hani üretmek ayrı bir konu. Üretmesi onu dağıtmak ayrı bir konu. Hani Kadıköy'de nispeten eski falan vesaire. Tam çok merkezi hani İstanbul'un kalbi diyebileceğimiz yerlerden biri ama
Allah evet. Şimdi bu yorumun altına görürsün. Burada da böyle diye bir sürü haber gelecek.
Bir sürü yerde gelecek. Evet. Ya zaten gazetelerde falan da bazen duyuruyorlar bakım nedeniyle şu şu şu illerde, mahallelerde ya. Diye bir sürü yer sayıyorlar.
Disney ürünlerinin Teknosa'da satılacakmış. Bu böyle baktığın zaman pek bir şeye benzemiyor ama bu Disney sadece kendisinin ürettiği şeyleri var, serileri var, koleksiyonları var. Özellikle böyle oyuncak tarafında. Bir de işte mesela en son Star Wars'u aldılar. Ama onun şeyini de almış oluyorsun. Tabii oyuncak haklarını falan
tabii
da almış oluyorsun.
Şeyini.
Ben bunu şeyde Paris'e gittiğimde Disney Store'a girmiştim. Bir saat falan kalmıştım içeride. Çünkü başka yerde göremediğim bir sürü şey vardı. Bunların hepsini işte Teknosa'da satacaklarmış artık. Özellikle benim gibi Star Wars hayranlarının için iyi haber.
Ne zaman başlayacağı falan belli mi?
Var var belli. Çok da yakın tarihte yanılmıyorsam Haziran ayında şeye geliyormuş. Zaten herhalde bir süredir yapılıyor onlar mağazaların içine.
Yaşasın. Mickey Mouse'un terliğini alırız gideriz.
Senin için de geçerli ver. Tabii ki çocuk var sonuçta.
İşte onlara Mickey, Minnie, Daisy diye bir şey var mıydı ya?
Ben hatırlıyorum ama
Daisy
ne olduğunu
de
bilmiyorum.
Donald'ın arkadaşı
evet,
değil
evet,
mi?
Evet.
Pluto falan. Onların hepsi zaten bizde şey aileler.
Şimdiki çocuklar onları bilmiyorlar ya.
Valla bizimkiler Mickey, Minnie falan biliyorlar da biz öğrettiğimiz için. Ya şöyle çocuk büyütürken şöyle bir şey var. Sen kendi izlediğin çizgi filmleri falan izletmeye çalışıyorsun. Hani en iyisi budur şey kafasıyla. Tabii şimdi hani benimkiler çok küçük oldukları için itiraz etmiyor. Ama belki ileride diyecek ki ya bırak baba hani. Hikaye bunlar.
Evet. Oyun dünyasına zıplayalım. Zaten iki haberim varmış. No Man's Sky ertelenmiş olabilir gözüküyor çıkan haberlere göre.
Ya ertelenmese keşke.
Ya evet.
Bizim en merakla beklediğimiz oyunlardan birisi.
Ama bunlar da öyle bir şişirdiler ki şeyle kendilerini.
Beklenti
de inanılmaz bu oyunda. Şimdi tabii onlara da stres basmıştır. Çünkü Haziran'da çıkıyordu bu. Haziran sonunda. bir ay sonra.
Ya ama işte söylentiler bir iki ay bir gecikme. Öyle hani seneye kaldı evet. falan gözükmüyor.
Yok öyle değil. Zaten daha hani çok net bir ifade de yok. Şeyde fark etmişler. İşte atıyorum şimdi 21 Haziran'da çıkıyor ifadesinin üzüntüsü coming soon olmuş. Ya orada ya burada bir şeyler dönüyor. Belli. Evet.
Ya düzgün çıksın da hani çıktıktan sonra aynen. yamuk yumuk olup da sonra 2 ay yama falan bekleme derdi olmasın
bence
da.
Bence de.
Evet, bu önemli bir oyun.
Şey de yaklaştı bu arada, E3 de yaklaştı. O da 2 hafta sonra olsa gerek.
Evet. E3'te bayağı bir şey duyurulacak.
Evet.
Donanım bazında da. Ama konsol donanımı bazında.
Ha, bir de o var yani. Ben habere girmedim, bir şey yapmadım da. Bu aralar bu Sony için çıkan dedikoduların bir kısmı Xbox One için de dolaşmaya evet. başladı. Bir Slim çıkacak. Sonra yenisi çıkacak.
Ya her hafta işte bir yeni bir şeyler ekleniyor o havuza. Bilemiyorum. Yani sonuçta bir Slim çıkacağı kesin. Çünkü geçmişten günümüze her konsolun 1-2 yıl sonra Slim'i çıktı.
Evet.
Bu hiç değişmedi. Hele Xbox One'ın zayıflamaya çok ihtiyacı var. Çünkü evet. çok tombul, çok büyük bir konsol. PlayStation'dan çok çok daha büyük. Biliyorsun işte yan yana duruyor şu anda bizde.
Adaptörü var harici.
Adaptörü harici, bir de hani o öyle kalacaktır yine ama hani aslında o da bir hacim. Dolayısıyla Xbox One'ın zayıflamaya ihtiyacı büyük. Zamanı da geldi her iki konsolunda bir zayıflamış slim versiyonu. Biliyorsun bunlarda fiziksel zayıflama, hardware'i zayıflamıyor ama
yok.
Yapısı fiziksel olarak hacmi küçülüyor. Her iki konsolun da zamanı geldi. Bence kesin çıkar.
Bence de. Ya ben.
Ama bu yeni ve daha güçlü bir de beklenen o, daha güçlü güçlendirilmiş evet. konsolların çıkması.
O başka bir hikaye.
Ona bir şey kesin falan diyemem. Ama PlayStation 4'ün de Xbox One'ın da küçültülmüş hallerinin çıkacağına kesin gözüyle bakıyorum. Hani yakın zamanda çıkacağına
vallahi
kesin gözüyle bakıyorum.
PlayStation 4'ün slimini çok merak ederim. Çünkü zaten ince bir cihaz. Onu daha nasıl yapacaklar merak ediyorum.
İşte PlayStation'ın aslında çok ihtiyacı yok,
yok.
Küçülmeye. Ama Xbox One'ın ciddi şekilde o slim versiyona ihtiyacı var.
PlayStation 4'ün sessizleşmeye ihtiyacı var abi. Hani özellikle grafik yoğunluğu yüksek olan oyunlarda bayağı bağırıyor.
O işte gittikçe ortaya çıktı. Mesela Doom'a gelene kadar Bloodborne'u bir sene oynadım. Hiç öyle yüksek bir fan sesi duymadım. Destiny'yi 2 senedir mi ne oynuyorum? Öyle bir deli bir fan sesi duymadım. Ama Doom'u çıktığı gün oynamaya başladım. İlk fark ettiğim yarım saat, bir saat sonra hiç PlayStation 4'ün o kadar ses yaptığını duymamıştım daha önce. İşte tabii geliştiriciler de konsolların artık sıkıp suyunu çıkartıyorlar.
Evet.
Belki biraz da onun etkisi.
Peki.
Bakalım ama hani bu konsollarda bir böyle bir tatsız bir durum oldu işte.
Var var.
Yenisi mi, daha 2 senede yenisi mi çıkacak falan filan. Çıkarsa daha da karışacak ortalık.
Çıkacak.
Çıkarsa daha karışacak ortalık, bilmiyorum. Ben satın aldım ya, kesin çıkar.
Evet, ona güveniyorum.
Kesin çıkar. Keşke PlayStation 4 alsaydım.
Niye?
O şey olsun. Ona yenisi çıksın da onun kullanıcıları biraz terlesin bu sefer. Bakalım göreceğiz. Ben geçmişte konsolları mı Slim'i çıkınca almıştım.
Hmm.
Hep rahat etmiştim. Ama
gerçi
işte,
bunu dışarıdan aldın sen değil mi?
Öyle öyle öyle. Bu sefer bekleyemedik o kadar. Bekleyenler her zaman karlı çıkıyor.
Evet evet kesin.
Aslında bunu şey bile yapabilirsin. Hani belki de konsol satın almak için milat Slim'inin çıkması.
Ha, evet. id Software için sıradaki proje Quake'in yenilenmesi olarak gözüküyor imiş.
Doom'dan herhalde olumlu dönüş aldılar.
Ben Doom'dan şikayet eden bir kişi görmedim.
Ben gördüm ya. Yani biz şimdi hızlı falan diye bayılıyoruz da ya hızlı diye şikayet eden ya. Arkadaş da var. Hani işte şimdi en azından şöyle, hani proje başarıyla gerçekleşmiş, oyun yeni Doom yapılmış ve piyasaya sunulmuş durumda. Herhalde bundan hani maddi olarak da dönüş aldılar, bekledikleri hedefi yakaladılar ki Quake'in yenilenmesi yönünde yine böyle iş ilanları bazında bazı ipuçları elde edilmiş.
Ama ben sana bir şey diyeyim Mehmet abi. Doom, bu Doom yeni Doom Quake'di yani bariz. Hani mekanikleri anlamında. Özellikle multiplayer'da.
Ya doğumla Quake arasındaki ilişki, doğum 1 ile 2 işte 3 boyutlu ama 2 boyutlu. 2,5 boyutlu oyunlarda. Hani bir 3 boyutlu bir ortamda hareket ediyorsun ama kafanı kaldırıp yukarı aşağı bakamıyorsun. Ya da aslında karşılaştığın canavarlar, düşmanlar aslında 2 boyutlu sprite dediğimiz çizimler. Bunları büyütüp küçülterek 3 boyut efektini oluşturuyor oyun. Ya da işte şey çizilmiş, hani yana döndüyse o yana döndüğümüz şekilde çizildiği için öyle görüyorsun. Quake'de gerçekten 3 boyutlu ortama girmiştik. Bilemiyorum. Hani aslında id Software tabii aynı şeyi devam ettiriyor. Bakalım bir remake
olabilir,
şeyler katar mı? Quake serisi şey yapamadı. Doom hep aynı temadan gitti.
Evet.
Hell on Earth. İşte şeytanlar, hani her zaman Earth değil, bazen Mars'a falan da gidiyorduk. İşte ilk oyun oradaydı ama amaç şey, cehennemden gelen canavarlara karşı savaş. Quake öyle bir çizgi tutturamadı. Şimdi Quake bir başka, iki başka, üç bambaşka.
İkiyle dört akraba. Çıkan bir oyun değil miydi Quake?
Nasıl?
Multiplayer ile öne çıkan bir oyun değil miydi?
Doğduğum da öyle aslında. Tabii ki multiplayer her zaman öndeydi. Hızlı roket onun şeyidir.
Evet.
Vazgeçilmezidir. Şimdiki Doom'da en çok ona bozuluyorum ben. Roketin güçsüzlüğüne bozuluyorum. Roketi makine tüfek gibi atıyorsun, bir şey olmuyor adama. Neyse, id Software John Carmack olmasa da
yoluna
işler
bakıyor,
yolunda gözüküyor.
Öyle öyle. Peki, bende başka haber kalmamış. Bu arada minik bir şey yayınladım ben. Görmüşlerdir zaten. Bizim üçümüzün olduğu bir pixel art çalışması.
Evet.
Onu ben bastırdım. Ve hani onun üzerinden fotoğrafını koydum. Şey oldu biraz, uzaktan baktığın zaman pixel art'ta net gözüküyor, çok anlaşılmıyor. Bir sonraki satış ürünümüz o olacak gibi ama nasıl satacağımıza daha karar vermedik. Çünkü evet, basılı hali birazcık kırılgan. Herkes evine koymak istemeyebilir. Bakarsın dijital olarak veririz. O da olur, adam alır onu, işte arka plan yapar. Hani maksat destek olmak kısmında evet, bize öyle bir şey yapabilirler.
Bu özgün bir çalışma.
Tabii bu bizim içimizden çıkan bir çalışma. Evet. Stajyerimiz yaptı. İlkyas kendisini de kimse tanımıyor bu arada.
Sağ olsun.
Yeni başladı bizde.
Kendisi elemeyi bir çalışma yaptı. Bakalım bir şekilde değerlendireceğiz.
Evet. Öte yandan yaz geliyor. Hani belki bir tişört işine gideriz. Ama bardaklar bitmek üzere. Onu da söyleyeyim. Almalayan varsa şimdiden alsın. Çünkü bir daha yapmayacağız. Hani en azından bayağı bir süre. Onu da son kalanlarda alsınlar.
Çünkü hani bir tane iki tane sipariş verilemiyor. Adetli tabii, üretilmesi gerekiyor.
Ve ben bir daha iki sefere %100 porselen yaptıracağım. Hem dayanıklı olsun diye, ama o zamanlar adet 300'e çıktığı için bir süre ara verelim dedik o işe.
Tamam.
Böyle bizden de haberler.
Hiçbir zararı yok. Gayet olumlu gelişmeler.
Peki, o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.